Ayrım 33.
Sayfa numarası 312. İddialara göre karar verildikten kısa bir süre sonra Constantius fikrini değiştirmiş ve idam cezasını iptal ettirmek üzere bir haberci bile yollamıştı ama Eusebius bu haberin zamanında ulaşmasını önlemiş ve Gallus henüz 29 yaşındayken elleri arkadan bağlı ve yüzü örtülü bir biçimde karanlık bir zindanda başı kesilerek idam edilmişti. Bitmeyen huzursuzluğu, kuşkuları ve paranoyasıyla bir kez daha kendi akrabalarından birini ölüme yollayan Constantius'un geride kendi ailesinden tek bir yakını kalıyordu böylece. Gallus'un kardeşi Julianus. Fırtınalı ruh hali ve tedirginliği o denli büyümüştü ki, Gallus'un idamından sonra kendisine karşı ayaklanma düzenlemesinden korktuğu Julianus'u İtalya'ya yollayarak Milano yakınlarındaki Comum'da ev hapsine mahkum etti. Çok sevdiği kardeşinin bir komplo sonucu öldürülmesinin şokunu üzerinden atamadan, felsefe eğitimi gördüğü Atina'dan apar topar alınıp her hareketinin denetim altında tutulduğu mütevazi bir evde 7 aylık bir tutukluluk yaşadı genç adam. Sonunda Constantius'un karısı Eusebia, İmparatoru Julianus'un herhangi bir tehdit oluşturmadığı yolunda ikna etmeyi başarınca ev hapsi sona erdi ve yeniden özgürlüğüne kavuştu. Walter E. Roberts, Michael DiMaio Jr., Julian the Apostate. Yeniden Atina'ya dönerek yeni Platoncu ünlü filozof Priscus ile çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Julianus, çoğu kaynağın üzerinden birleştiği gibi döneminin en zeki ve en eğitimli araştırmacılarından biriydi de. Yaşamını tümüyle bilim ve felsefeye adamıştı. Bu nedenle bir hanedan mensubu olmasına karşın devlet yönetimi ve iktidar hiç ilgisini çekmiyordu. Ne var ki çok kısa bir süre sonra eğitimi ve araştırmaları bir kez daha bölünecek ve hiç beklenmedik bir biçimde Constantius tarafından idam edilen kardeşi Gallus'un yerine Sezar olarak atanacaktı. 6 Kasım 355'te Julianus'un atama kararını imzalayan Constantius, hemen ardından da barbar işgali tehlikesi yaşamakta olan Cermen ve Frank bölgelerine düzenlenecek büyük bir seferin bütün sorumluluğunu ona verdi. Hanedan ilişkilerini de unutmuyordu bu arada. Daha görev emrinin mührü kurumadan aynı ay içinde Julianus'u küçük kız kardeşi Helena ile evlendirerek bir anlamda onu imparatorluğun yeni varisi olarak belirlediği izlenimini vermeye çalışıyordu. Constantius'un bütün ailelerini yıllar önce yok ettiği iki kuzenine sırayla Sezar payesi vermesinin ardında yatan düşünceleri yetersiz kaynaklar ve kimi belgelerdeki çelişkili ifadeler nedeniyle tam anlamıyla çözemiyoruz. Gerçekten de Roma'nın yeni imparatorunun Constantine'nin kanını taşıyan biri olması gerektiğini düşünmüş ve ilkin Gallus sonra da Julianus'u bu nedenle Sezar yaparak çektiği vicdan azabını azaltmaya mı çalışmıştı? Yoksa hanedan mensubu sıfatıyla hayatta kalan son iki üye olmalarının yanı sıra yetenek ve zekalarıyla da dikkatleri çeken iki kardeşi kendi konumu için tehlikeli görüp genç yaşlarında altından kalkamayacaklarını düşündüğü görevleri getirerek ezmek ve yok etmek için bahane yaratmaya mı çalışmıştı? Gallus'un yaşadığı trajik son ve Constantius'un paranoyası üzerine kaynaklarda anlatılanlar ikinci seçeneğin daha akla yakın olduğuna ilişkin ipuçları sunuyor. Ancak olayların daha sonra izlediği seyre bakılırsa Gallus'u ortadan kaldırmakta zorlanmayan imparatorun Julianus'la ilgili planları hiç de beklendiği gibi sonuçlanmamış. Belgelere göre Sezar olarak atanıp Helena ile evlendikten birkaç hafta sonra tam olarak 1 Aralık 355'te Julianus zorlu görevini üstlenmek üzere Orta Avrupa'ya doğru yola çıktı. Ren Nehri boylarında barbar saldırılarının yanı sıra yerel ayaklanmalar da yaşanıyordu ve ondan beklenen bölgede düzeni yeniden sağlamasıydı. Alaman işgalcilerin Agrippina kolonisini yakıp yıktıklarını öğrendikten sonra küçük bir keşif gezisi yaparak Viyana'ya döndü ve 356 yılının kış aylarını bu kentte geçirdi. İzini sürmekte olduğumuz konu açısından Hryanus'un Viyana'da kaldığı dönem bir hayli önemli. Çünkü çok büyük olasılıkla Fraternis ile ilk dolaysız ve resmi bağlantısı bugünlerde yaşadığı tanışıklıklar ve katıldığı öne sürülen özel toplantılarda gerçekleşti. Viyana uzunca bir süredir Mitra mensuplarının bir tür gizli kalesi işlevini görüyordu. Daha da önemlisi, kent bilinmeyecek kadar eski bir dönemden beri Sibyl geleneğinin ve Magna Mater kültünün Avrupa'daki en önemli merkezlerinden biriydi. Konstantin'in iktidarda olduğu yıllarda aniden bütün gücünü ve nüfuzunu yitirmeye başlayan fraternist grupları Viyana'yı resmi otoritenin ve hızla örgütlenmeyi sürdüren kilisenin eline uzanılmayacağı bir sığınak olarak görmüşlerdi. 356 yılının kış ayları boyunca Viyana'da edindiği çevre ve arkasına aldığı destek Hulyanus'u bir hayli yüreklendirmiş ve kendine olan güveninin artmasını sağlamış gibi görünüyor. Bunu devlet adamlığı ve yöneticilikle hiç ilgilenmeyen, kendini felsefeye, antik bilgeliğin izlerini sürmeye ve araştırmalar yapmaya adamış bir yazar ve araştırmacının aniden hırslı ve atak bir imparator gibi davranmaya başlamasından anlayabiliyoruz. Konstantius, Gallus'a yaptığını aynen Hulyanus'a da uygulamış ve onun doğrudan yönetim işlevlerinin içine girmesinin önüne setler çekerek kendi belirlediği kurmayların denetiminde çalışmasını sağlamak istemişti. Ne var ki Viyana'da geçirilen kış aylarından sonra genç Sezar'ın emirleri bir kenara bırakarak ipleri kendi eline alışına tanık oluyoruz. Haziran 356'da Hulyanus sorunlu bölgelere düzenlenen askeri seferleri bizzat yönetmeye ve savunma hatlarını denetlemeye başladı. Yaz sonuna doğru da komutanları devreden çıkararak ordusuyla buluştu ve operasyonların bütün yetki ve sorumluluğunu üzerine aldı. Yunanlı tarihçi Ammianus'un yazdıklarına göre bütün Galya'yı boydan boya gezdi, ayaklanmaları bastırıp iç barışı sağladı ve birbirinden tehlikeli Alaman Yağmancı kabileleri ard arda yenilgiye uğratarak bölgede otoritesini kabul ettirdi. Ammianus onun askerleriyle aynı sofraya oturup onlarla yan yana aynı yemekleri yediğini, adil ve dostça davrandığını, bu nedenle de Galya askeri birlikleri içinde hızla efsaneleşmeye başladığını anlatıyor. Ammianus Marcellinus Res Gestea B25-2-2. Bugünkü Belçika ve Hollanda'ya kadar giden ve Agrippina kolonisini işgal edenleri barışa ve düzene uymaya ikna eden Hulyanus, kimsenin beklemediği biçimde Roma'nın yüzyıllardır süren Avrupalı barbarlar kabusunu ortadan kaldırıyordu böylece. Yine tarihçilerin düştüğü notlara bakılırsa, Roma kent ve kolonilerine saldırıp yağmalamayı bir yaşam biçimi haline getiren Galya kabilelerinin bile sempatisini kazanmış, girdiği köylerde yerli halk tarafından boynuna çiçeklerden yapılma çelenkler takılarak karşılanır olmuştu. Yine bir rivayete göre daha görevli olarak bölgeye ilk geldiği günlerde Viyana'ya doğru giderken yolunu yaşlı bir bilge kadın, belki de bir Sibyl kesmiş ve onu geleceğin imparatoru olarak selamlayıp tanrıların yanında olduğuna dair bir kehanette bulunmuştu. Kurt Seligman, The History of Magic and the Occult, sayfa 74. Hemen tüm kaynaklar tarih ve felsefe yıllarını vermiş donanımlı bir düşünür kimliğiyle ortaya çıkan Hulyanus'un şaşırtıcı bir askeri zekaya sahip olduğundan, sefer ve operasyonlarında savaşı son çare olarak kullanıp sorunları barışla çözme eğilimi taşıdığından ama seçeneği kalmadığında bir komutan olarak stratejik dehasını sergileyip zafere ulaştığından söz ediyorlar. Askerleri tarafından öylesine seviliyordu ki Galya'yı kasıp kavuran 7 Alaman kabilesi karşısında elde ettiği büyük zaferden sonra ordu tarafından Augustus ilan edilmiş ama o bu payeyi kesin bir tavırla reddetmişti. Ammianus Marcellinus AGE B16-12-1-70. Mosa bölgesindeki yağmacı Frank kabilelerini bozguna uğratıp bölgede denetimi büyük oranda sağladıktan sonra Hulyanus, 358 yılının kış aylarını geçirmek üzere Lutatia'da, yani bugünkü Paris'te kurduğu karargahına yerleşti. Viyana'daki günlerinden sonra genç Sezar'ın yaşamında bizi yakından ilgilendiren bir diğer dönemde bu kentte geçirdiği oldukça kritik öneme sahip bu birkaç ay. Çünkü Lutatia'daki Julianus artık Fraternis'in işbirliği yaptığı sıradan komutan ya da soylulardan biri değil, bizzat örgütün yöneticilerindendi. Hatta belki de en önemli yöneticisi. Roma'nın kaderiyle ilgili oldukça ciddi kararların büyük bölümü de burada alınacaktı. Tarihsel verilere göre Paris kenti Julianus döneminde Lutatia olarak biliniyordu. Çünkü daha Romalılar bölgeye gelmeden önce kenti işgal eden Cermen kabileler ona bu adı vermişlerdi. Oysa bu işgal öncesinde yüzyıllar boyu orada yaşayanlar tarafından Parisis olarak adlandırılmıştı Lutatia. Tarihçiler kesin emin değiller ama iddialar kentin antik adının Mısır'ın ünlü tanrıçası Isis'ten kaynaklandığı üzerinde yoğunlaşıyor. Bir başka deyişle Magna Mater kültünün Orta Avrupa'daki başkenti kabul edilen Viyana'dan sonra Julianus'un yerleşmek üzere seçtiği ikinci Avrupa kenti de ana tanrıça geleneğinin en eski merkezlerinden biriydi. 17. yüzyıl tarihçilerinden Jean Trignant, Paris'in adının Pharia Isis'ten geldiğini öne sürüyor. Graham Hancock, Robert Bowell, Talisman, Secrets, Secret Face, sayfa 203. Isis Pharia ya da Pharia Isis, tanrıçaya verilen adlardan biriydi ve onun ana yurdunun Akdeniz'deki Faros adası olduğunu vurguluyordu. Gizemli bilgelik kitaplarının Akdeniz'deki bir adada yer alan, güneşin mağarasında saklandığından söz eden eski metinleri bir kez daha anımsamamak elde değil. İkinci yüzyıldan kalma kimi Roma sikkelerinin bir yüzünde Pharia Isis'i bir yelkenliği kullanırken görüntüleyen tasvirlere rastlıyoruz. Yine birçok antik belgede Pharia Isis ya da biraz daha bozulmuş biçimiyle Pharia Isis adına rastlanıyor. Acaba gerçekten Lutatia yani Paris, Tanrıçanın gizli ve kutsal kentlerinden biri miydi? Yoksa bu benzerlikler yalnızca bir rastlantıdan mı ibaret? Bunu bilemiyoruz. Ama bizim için önemli olan dedesi Konstantine tarafından devlet desteğiyle donatılmış hoşgörüsüz ve yasakçı Hristiyanlığa karşı Roma'yı büyük bir yenileşmeden geçirerek tanrıça kültürüyle buluşturma kararını Julian çok sevdiği karısı Helena'ya adadığı bu kentte almıştı. Büyük olasılıkla tek başına aldığı bir karar da değildi bu. Tapınaklar yakılıp yıkılmaya, eski dinlerin mensupları devlet desteğini almış, piskoposlar yönetiminde kovuşturmalara uğramaya başladığından beri sabırla planlanan bir devrim stratejisi Paris'te netleşiyordu artık. Fraternis, genç Julianus'u lider seçmişti. 359 yılında Avrupa'da çoğu kabileyle barış imzalayan yağmacıları kimi zaman meydan savaşları, kimi zaman da dikkatle planlanmış gerilla saldırılarıyla bozguna uğratıp İtalya'nın kuzeyinden Manş kıyılarına dek bütünlüğü ve düzeni sağlayan Julianus, Galya'da popülerliğini ve saygınlığını iyiden iyiye arttırmıştı. Özellikle Fransa'nın güney bölgelerinde yaşayan yerel halk ve Frank elitlerinin gözünde o bir kahramandı artık. Bunu arkeologların bulduğu kimi yazıtlardan da anlayabiliyoruz. Söz gelimi Beneventum yakınlarında bulunan bir plakette Sezarların en soylusu ve kutsalı Flavius Claudius Julianus'a Tokius Maximus'tan Beneventum halkının derin sevgileriyle yazılı. Walter E. Roberts Michael D. Manio Jr. E.G.E. Adı geçen Tokius Maximus'un tarihsel verilere göre bölgenin sosyal statüsü yüksek en seçkin liderlerinden biri olduğu biliniyor ki Julianus'a verdiği plakette genç Sezar'ın Galya'daki prestijinin somut kanıtlarından biri. Kolayca tahmin edileceği gibi onu imparatorluğun en sorunlu bölgesine apar topar olanca tecrübesizliğiyle yollayan Constantius için bu başarılar hem şaşırtıcı hem de tedirginlik vericiydi. Merkezden gelen emirleri dinlemeyip son derece tehlikeli bir bölgede askerleri kendi kumanda etmeye başlamış ve sabırlı bir strateji uygulayarak imparatorluğun batı bölgelerinin en popüler ismi olmuştu Julianus. Giderek bir efsaneye dönüşüyordu. 360 yılında Constantius, onun elde ettiği saygınlık ve popülariteden çekinerek gücünü kırmak istedi ve emrindeki orduları doğu cephesinde Perslerle savaşmak üzere kendisine yollamasını emretti. Askeri birlikleri ondan uzaklaştırarak Julianus'un gücünü kırmaya hedefliyordu. Ancak gelişmeler hiç de beklendiği gibi olmadı. Galyalı birlikler bu emre karşı gelerek Julianus'un yanından ayrılmayacaklarını açıkladılar. Hemen ardından da Paris'teki askerleri onu yerel geleneklere göre bir kalkanın üzerinde havaya kaldırıp boynuna kutsal madalyonu takarak Augustus ilan ettiler bir kez daha. Constantius ile ipler yavaş yavaş kopuyordu. Julianus emrindeki ordularca ona verilen imparatorluk payesini gönülsüzce kabul edermiş gibi göründü ama bunun kaçınılmaz bir ilahi yazgı olduğuna inandığını da saklamadı. Çok daha sonra hocası ve eski dostu Efesli Maximus'a yolladığı bir mektupta Augustus olmasının tanrıların takdiri olduğunu yazacaktı. İmparatorluğun iki yakasında tırmanan gerilimi daha fazla uzatmayıp sonuçlandırmak isteyen Julianus, 361 yazının sonunda ordularını toplayarak Constantius'a yönelik büyük seferine başladı. Doğuda Perslerin yeni bir saldırıya girişmeyeceklerinden emin olan Constantius da artık iyice kaçınılmaz görünen bu nihai hesaplaşma için kendi ordusunun başına geçerek Julianus'u karşılamak üzere yola çıktı. Bir kez daha İmparatorluğun doğu ve batı ordular arasında büyük ve kanlı bir iç savaş yaşanacak gibiydi ama korkulan olmadı. İki ordu birbirine iyice yaklaşmışken 3 Kasım 361'de Constantius doğal nedenlerle öldü ve savaş hiç gerçekleşmedi. Julianus 11 Aralık 361'de Konstantinopolis'e geldi ve burada törenle doğu ve batının imparatoru tacını giydi. Augustus'tan bu yana ilk kez Fraternus net ve kesin bir zafer kazanmış, kendi içinden üstelik kariyeri oldukça parlak görünen bir imparator çıkarmıştı. Şimdi beklenen hamle, daha imparatorluğun resmi desteğini aldığı ilk yıllardan itibaren Fraternus idealleri için ciddi bir tehdit oluşturduğu iyice anlaşılan Hristiyan Kilisesi'nin gücünün kırılması ve Paris'te kararlaştırıldığı gibi eski ve doğru inancın Roma topraklarına egemen kılınmasıydı. Julianus da Roma İmparatoru olduğu andan itibaren bunu yapmaya çalıştı zaten. Julianus, dönek mi yoksa bilge mi? Beklendiği ve korkulduğu gibi kanlı bir iç savaş yaşanmadan otorite sorununun çözülmesi Roma halkı üzerinde rahatlatıcı bir psikolojik etki yaratmıştı. Galya'da elde ettiği parlak başarılar ve kişiliğiyle ilgili ülkenin dört yanına yayılan olumlu izlenimler nedeniyle Julianus zaten oldukça saygın bir imaja sahipti. Kardeş ve akraba katili olarak tanınan, paranoyak saplantıları nedeniyle halk tarafından sevilmeyen Constantius'un yerine en zor görevlerde kendini kanıtlamış bir imparatorun iktidara gelmesi genel olarak sevinçle karşılanırdı. Üstelik hem doğuda hem batıda Konstantine döneminde devlet desteğiyle donatılıp kitlelere dayatılan Hristiyan yaşam biçimi ve inanç sistemini içine sindiremeyen ve uygulanan kovuşturmalardan tapınakların kapatılıp cemaatlerin dağıtılmaya başlamasından rahatsızlık duyan önemli bir çoğunluk Magna Mater ve Mitra'ya bağlılığıyla tanınan Julianus'un yanlış gidişi düzelteceğine inanıyor ve genç imparatora destek veriyordu. 361 yılının kış aylarında Roma'da yeni imparatordan hoşnut olmayan yalnızca bir tek grup vardı aslına bakılırsa. Konstantine sonrasında elde ettiği önemli ayrıcalıkları yitireceğini anlayan ve olası gelişmelerden tedirginlik duyan Hristiyan Kilisesi ile eski imparatora bağlı elit zümre. Hristiyan toplulukları daha başlangıçtan itibaren Ulyanus'a karşı etkili bir muhalefet yürütmeye ve onun getireceği yeni uygulamalara mümkün olduğunca direnmeye karar verdiler. Bir de isim takmışlardı imparatora kendi aralarında. Dönek Julianus. Çocukluğunda abi Gallus ile birlikte vaftiz edilip Constantius tarafından bir rahip olarak yetiştirilmek üzere Eusebius'a teslim edildiğini, ancak ergenlik çağından itibaren döneklik ederek eski putperest dinlere ilgi duyduğunu anlatarak Julianus'un kişiliğini gözden düşürmeye çalışıyordu. İmparatorun yaşamı, dedesi Konstantin'e kadar uzun sürse ve yıllarca Roma'nın başında kalsaydı, büyük olasılıkla bu söylentiler de tarihin akışı içinde unutulup gidecekti. Ama beklenmedik biçimde erken gelen ölümünden sonra kilisenin yeniden ve eskisinden de güçlü olarak Roma'da ipleri eline alması doğal olarak tarihi ve kayıtları da etkiledi. Egemen dinin nefret ettiği bir imparator olarak anılara yerleşen Julianus'a o takma ad, yüzyıllar içinde o denli yapıştı ki, yakın zamana, 20. yüzyıl ortalarına dek tarihçiler tarafından Dönek Julianus, Julian the Apostate olarak anıldı. Peki kimdi bu Julianus, nasıl biriydi? Her şeyden önce ona abartılı biçimde yüklenen takma adın vurguladığı gibi bir dönek falan değildi tabii. Çünkü hiçbir zaman gerçek anlamda Hristiyan olmamış, henüz 6 yaşındayken ailesi öldürüldüğünde Gallus'la birlikte Eusebius tarafından ilkin İzmit'te, birkaç yıl sonra da Kapadokya'daki karanlık bir manastırda zorunlu dini eğitim almaya yollanmıştı. Ergenlik çağına girip tarih, felsefe, matematik ve astronomiye ilgi duymaya ve klasikleri okumaya başladığından itibaren de dayatılan inançtan hızla uzaklaştı. Julianus, Kapadokya'dan ayrıldıktan sonra yıllar boyunca Nikomedia'daki İzmit, uzak bir şatoda sesler ardında bir yetişme dönemi yaşadı. Bu yalıtılmış yaşamın ve öğrencisi olma fırsatını bulduğu dönemin ünlü filozoflarının kişisel gelişiminde büyük etkisi olduğu düşünülüyor. İktidar savaşları ve kargaşanın uzağında tarihle klasik edebiyatla, Roma kültürü ve gelenekleriyle yakından ilgili bir entelektüel olarak yetişti. Peter Solway, A History of Roman Britain, sayfa 263. Kişiliğini ve düşünce yapısını derinden etkileyen sıkı ve yoğun bir eğitimdi bu. Eski çağ tarihini orijinal kaynaklardan okumuş, Anadolu'nun tarihiyle, Troya geleneğiyle ve en çok da Pitagoras'la yakından ilgilenmişti. Bir de tabii Sibyl kültürü ve Delphi kehanetleriyle.